Martin için piyano çalmak ve şarkı söylemek rutin de hoşuna gidiyordu. Aslında oynayabileceği bir insan ruhu ilk kez geçmişti elini ve Martin'in kolayca şekil alabilen ruhunu biçimlendirmek ona büyük bir keyif veriyordu. Çünkü onu biçimlendirdiğini sanıyordu ve bu konuda iyi niyetliydi. Üstelik onun yanında olmak hoşuna gidiyordu. Artık eskisi gibi ondan çekinmiyordu. O ilk tepkiyi henüz keşfedemediği kişiliğinin bir korkusuydu ve bu korku şimdilik uykuya dalmıştı. Farkında olmamasına karşın onun bir malı olduğunu duyuyordu. Üniversiteye gidiyordu ve tozlu kitapların arasından çıkıp delikanlının ortalığa yaydığı deniz kokan rüzgarı içine çekmek onu güçlendiriyor gibiydi. Güç. Ruta gereken şey güçtü ve delikanlı cömertçe bunu kendisine veriyordu. O gittikten sonra daha büyük bir hırs ve enerjiyle kitaplarına sarılıyordu. Browning'i iyi bilirdi ama ruhlarla oynamanın uygunsuz bir şey olduğunu hiç düşünmemişti. Martin'e olan ilgisi arttıkça delikanlının yaşamını değiştirmek de bir tutkuya dönüştü. Bay Butler diye biri var dedi bir öğleden sonra. Gramer, aritmetik ve şiir bir kenara bırakılmıştı. Başlangıçta eline hiçbir fırsat geçmemişti. Babası bir bankada veznedardı. Ömrü boyunca çalıştı ve Arizona'da veremden öldüğünde Bay Butler, Charles Butler'dı adı, kendini dünyada yapayalnız buldu. Önce bir basım evinde çalışmaya başladı. Bundan birçok kez söz ettiğini işittim. Başlangıçta haftada 3 dolar alıyordu. Bugün geliri en azından 30 bin kadardır. Nasıl başardı bunu? Dürüst, çalışkan ve tutumlu bir insandı. Birçok delikanlının zevklerinden kendini yoksun bıraktı. Biriktirmek için ne yapması gerekirse gereksin, her hafta belirli bir miktar para biriktirmeyi kafasına koymuştu. Elbette ki çok geçmeden haftada 3 dolardan fazla kazanmaya başlamıştı. Ücreti arttıkça da daha çok biriktirmeye başladı. Gündüzleri çalışıyor, geceleri ise gece okuluna gidiyordu. Gözlerini hep geleceğe dikmişti. Daha sonra liseye gitti. Daha 17 yaşındayken dizgicilikten çok iyi para kazanmaya başlamıştı ama o tutkuluydu. Yalnızca geçinmek değil, bir meslek sahibi olmak istiyordu. Bu amacına varmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordu. Hukuk öğrenmeye karar verdi ve babasının çalıştığı yere memur olarak girdi. Düşün bir kez. Haftada topu topu 4 dolar alıyordu. Ama tutumlu olmasını öğrendi ve para biriktirmeyi sürdürdü. Soluk almak için bir an sustu ve anlattıklarını Martin'in nasıl karşıladığını anlamaya çalıştı. Bay Butler'ın gençlik mücadeleleri karşısında duyduğu ilgi delikanlının yüzünden okunuyordu ama kaşları çatılmıştı. Genç bir insan için oldukça zor bir yaşantı geçirmiş dedi. Haftada 4 dolar. Nasıl geçinebilmiş? Gereksiz yere para harcamadığını söyleyeceksin. Olsun, ben haftada 5 dolar kira veriyorum. Üstelik de ne biçim bir oda için. Bir köpek gibi yaşamış olmalı. Yedikleri de... Kendi yemeğini kendi pişirirmiş diye onun sözünü kesti kız. Küçük bir gaz ocağının üstünde. Yediği yiyecek açık deniz gemilerinde verilen en berbat yemeklerden de kötüydü herhalde. Bu gemilerde verilen yemeklerden daha kötüsüne hiçbir yerde rastlamadım. Ama bir de şimdiki durumu düşün dedi kız coşkuyla. Şimdiki gelirinin ona sağladığı olanakları düşün. Gençliğinde yaptığı fedakarlıkların karşılığının kaç katını aldı. Martin sert sert baktı ona. Bahse girerim ki dedi, bu bolluk günlerinde Bay Butler hiç de mutlu bir insan değildi. Yıllarca bir çocuk kadar yemek yemeye kendini alıştırdığından şimdi midesi daha fazlasını kabul etmiyordur. Martin'in soru soran bakışları karşısında kız gözlerini yere indirdi. Şimdi azımsızlık çektiğine dair bahse girerim dedi Martin meydan okurcasına. Evet doğru diye itiraf etti kız ama... Ve onun asık yüzlü, ciddi, yaşlı bir baykuş olduğuna da eminim diye atıldı Martin. Yılda 30 binlik gelirine karşın eğlenmeyi falan düşündüğü yoktur. Başkalarının iyi vakit geçirmesinin de onu mutlu etmediğine dair bahse girerim. Haklı değil mi? Kız ona hak verircesine başını salladı ve açıklamaya koyuldu. Ama o bu tür bir insan değil. Yaratılış olarak asık suratlı ve ciddi o. Her zaman da öyleydi. Öyle olduğuna eminim dedi Martin. Haftada 3 ya da 4 dolar. Gaz ocağının üstünde kendine yemek pişirip para biriktiren bir çocuk. Bütün gün çalışıp bütün gece okumak. Durmadan çalışıp hiç eğlenmemek. Eğlenmesini asla öğrenmemek. Tabii 30 bin dolar çok geç gelmiş. İmgeleminde çocuğun yaşantısına ilişkin binlerce ayrıntı ve yılda 30 bin dolar kazanan bir adam oluncaya dek geçirdiği dar bir ruhsal gelişim belirdi. Hızla birbirini izleyen görüntüler, Charles Butler'ın tüm yaşantısını gözlerinin önüne seriverdi. Biliyor musunuz dedi. Bay Butler için üzülüyorum. Daha iyisini bilemeyecek kadar gençmiş ama yılda 30 bin dolar karşılığında kendini tüm yaşamdan yoksun etmiş. Oysa şimdi o koskocaman 30 bin dolar çocukken 10 sente alabileceği bir şekeri, bir parça fıstığı ya da zenciler cennetinde bir yeri artık satın alamaz. İşte tıpkı böyle ilginç görüşler Ruth'u korkutuyordu. Bu görüşler onun için hem yeni hem de kendi görüşlerine aykırı olmakla kalmıyor, bunlarda sezdiği gerçeklik payı inançlarını yenilemeye zorluyordu onu. 24 değil de 14 yaşında olsaydı onları kolaylıkla değiştirebilirdi. Ama tam 24 yaşındaydı ve tutucu olarak yetiştirilmişti. İçinde doğup büyüdüğü bu yaşam biçimini kabullenmişti. Gerçi ilk anda Marty'nin yargıları onu rahatsız ediyordu. Ama bunları onun değişik yaratılışının bir özelliği olarak kabul ediyor ve çok geçmeden unutuyordu. Bir yandan bu görüşlere karşı çıkarken bu sözlerin söylenişindeki kuvvet, delikanlının pırıl pırıl gözleri ve yüzündeki içten anlatım kızı coşkunluğa boğuyor, delikanlıya yaklaştırıyordu. Ufkunun dışında bir yerden gelen bu adamın bu anlarda daha geniş ve derin kavramlarla onun ufkunu aştığının farkında değildi. Onun kendi sınırları bu ufkun sınırlarıydı. Ama sınırlı kafalar sınırlamaları ancak başkalarında görürler. İşte bu yüzden Ruth kendi görüşünün aslında çok geniş olduğunu sanıyor ve Martin'in kendisininkilerle çelişen görüşlerini onun kafasının sınırları olarak kabul ediyordu. Olayları kendisi gibi görebilmesi için ona yardım etmek, her şeyi kendisi gibi görünceye dek ufkunu genişletmek isteği duyuyordu. Ama daha öykümü bitirmedim dedi. Babamın söylediğine göre daha önce hiçbir memurun çalışmadığı gibi çalışmış. Bay Butler çalışmak için her zaman hevesliymiş. Hiçbir zaman geç kalmaz, dahası büroya zamanından birkaç dakika önce gelirmiş. Yine de zamanı kalırmış. Boş bulduğu her vakti ders çalışarak geçirirmiş. Muhasebecilik ve daktilo öğrenmiş. Geceleri staj yapan bir mahkeme katibinin yazılarını yazarak kazandığı parayla steno dersleri almış. Çok geçmeden yükselmiş ve kendini sevdirmiş. Babam onu çok beğenir ve onun daha da yükseleceğini söylerdi. Babamın salık vermesi üzerine hukuk fakültesine gitmeye karar verdi. Avukat oldu ve geri döndüğünde babam ona ortak yaptı. Büyük bir adamdır o. Birkaç kez senatörlüğü geri çevirdi. Babam eğer isterse bir yer boşaldığında Yargıtay'a seçilebileceğini söylüyor. Böylesine bir hayat hepimiz için bir esin kaynağı olmalı. Bir insanın iradesi sayesinde çevresine rağmen yine de yükselebileceğini bize gösteriyor. Büyük bir adammış dedi Martin içtenlikle. Ama bu öyküde Martin'in güzellik ve yaşama ilişkin duygularına ters düşen bir şey var gibiydi. Bay Butler'ın yaşamında bu denli hırslı bir kazanma tutkusu için yeterli neden göremiyordu. Eğer bir kadın ya da bir güzellik için yapsaydı bütün bunları, Martin onu anlayabilirdi. Tanrı'nın çılgın aşığı öpücükler için her şeyi yapabilirdi. Ama 30 bin dolar için değil. Bay Butler'ın işi hoşuna gitmemişti. Bayağı bir yönü vardı. Yılda 30 bin dolar iyi paraydı ama hazımsızlık ve insanca bir mutluluktan uzak olmak bu paranın tüm değerini yitiriyordu. Bunların birçoğunu Ruth'a anlatmaya çalıştı, onu şaşırttı ve sonunda Ruth onun değişmesinin gerekliliğine daha çok inanmaya başladı. O insan denen yaratıkları kendi renklerinin, inanışlarının ve siyasetlerinin en iyi olduğuna ve yeryüzündeki öbür yaratıkların onlardan daha talihsiz olduklarını inandıran dar bir görüşe sahipti. Eski Yahudi'yi kadın doğmadığı için Tanrı'ya şükrettiren ve Tanrı değiştirmek için dünyanın ta öbür ucuna modern misyonerler yollatan yine bu aynı dar görüştü. Ve böyle bir görüşe sahip olan Ruth, bu adamı kendi yaşamının kalıpları içine sokma isteği duyuyordu. 9. Bölüm. Martin Eden, Kaliforniya'ya bir aşık gibi heyecanla döndü denizden. Parası tükendiğinden define aramaya çıkan yelkenliyle denize açılmıştı. 8 ay define arayıp durduktan sonra yolculuk Solomon Adaları'nda bitmişti. Avustralya'dan tayfalar ücretlerini almışlardı ve Martin de hemen San Francisco'ya gelen bir gemiye atlamıştı. Denizde geçirdiği bu 8 ay ona karada birkaç hafta kalabilmesi için gerekli olan parayı sağlamakla kalmamış, birçok konuda kitap okuyup çalışması için fırsat yaratmıştı. Onunki bir öğrencinin kafasıydı ve öğrenme yeteneğinin ardında hiçbir şeyden yılmayışı ve Ruth'a olan sevgisi vardı. Yanına aldığı dil bilgisi kitabını kafası iyice alıncaya dek okurdu durdu. Gemi arkadaşlarını kullandığı kötü grameri fark edip onların yanlışlarını zihninde düzeltti. Kulağının gittikçe daha duyarlı olduğunu ve dil bilgisinin geliştiğini sevinçle fark etti. Çift olumsuz artık onun kulaklarını tırmalıyor ve kulağına ters gelen bu sözcükler de çoğunlukla kendi dudaklarından dökülüyordu. Dili yeni oyunları bir günde öğrenmeyi kabul etmiyordu. Dil bilgisi kitabının üstünden tekrar tekrar gittikten sonra eline bir sözlük aldı ve her gün 20 yeni sözcük öğrenmeye başladı. Bunun işte kolay bir iş olmadığını gördü. Dümenin başında ya da nöbetteyken sözcüklerin tanımından ve söyleniş biçiminden oluşan uzun bir listenin üstünden bir kez daha geçiyor, uyuyana dek ezberlemeye çalışıyordu. Dilini Ruth'un konuştuğu dile yatkın bir hale getirmek için hiçbir şey yapmadı. Ben olsaydım ve o işlemler gibi cümlecikleri kendi kendine yineliyordu. Sözcüklerin sonlarını yutmamaya çalışıyor, D ve G harflerini dikkatle söylüyordu. Belki bin kez bir sözcüğün üstünden gidiyordu ve çok geçmeden subaylardan ve yolculuğu finanse eden sayın serüvencilerden daha açık ve düzgün bir İngilizce konuştuğunu hayretle gördü. Kaptan balık gözlü bir Norveçliydi. Nasıl olmuşsa eline Shakespeare'in tüm yapıtları geçmişti bir yerde. Martin onun çamaşırlarını yıkadı ve karşılığında bu değerli ciltleri okuma izni kopardı. Bir zaman sonra kafası hiç güçlük çekmeden anladığı oyunlar ve birçok güzel pasajlarla öylesine doldu ki sanki tüm dünya Elizabeth dönemi trajedisi ya da komedisine büründü. Düşünceleri de uyaksız bir şiirdi. Bu yapıtlar kulağını eğitmiş, soylu bir İngilizceyi gereğince beğenip değerlendirmesini sağlamıştı. Artık kafasının içi kullanılmayan birçok eski sözcükle dolmuştu. Bu 8 ayı oldukça iyi kullanmış, düzgün konuşma ve düşünmenin yanı sıra kendisi hakkında da birçok şey öğrenmişti. Bilgisinin azlığının getirdiği bu alçak gönüllülüğün yanı sıra kendi gücüne karşı bir güven doğmuştu içinde. Denizci arkadaşlarıyla arasında belirmeye başlayan derin ayrılığın başarıdan çok olanaklarla olduğunu görecek kadar zekiydi. Kendisinin yapabildiğini onlar da yapabilirdi. Ama içinde bir şey ona şimdiye dek yaptıklarından çok daha fazlasını yapabileceğini söylüyordu. Dünyanın güzelliği sanki ona acı veriyordu. Bu güzelliği paylaşabilmek için Ruth'un da yanında olmasını diledi. Ona Güney Denizi'nin tüm güzelliklerini anlatmaya karar verdi. Yaratıcı ruhu düşüncelerini etkiledi ve bu güzelliği Ruth'tan daha geniş bir dinleyici grubu için canlandırmaya karar verdi. Ve sonra tüm görkemi ve yüceliğiyle aklına o büyük fikir geldi. Yazacaktı. Dünyanın gördüğü gözlerden, işittiği kulaklardan ve duyduğu yüreklerden biri olacaktı. Yazacaktı. Her şeyi yazacaktı. Şiirler, düz yazılar, romanlar, betimlemeler ve Shakespeare'inki gibi oyunlar. Bu hem bir meslek hem de Ruth'u kazanabilmek için bir yoldu. Edebiyat insanları dünyanın devleriydi. Martin'in gözünde onlar yılda 30 bin kazanan ve isterse Yargıtay'ın bir üyesi olabilecek Bay Butler'dan daha etkili kişilerdi. Bu fikir aklına takıldıktan sonra onu iyice sardı ve San Francisco'ya dönüş yolculuğu bir düş gibi geçti. Olağanüstü bir güçle sarhoş olmuştu. Her şeyi başarabileceğini sezinliyordu. Büyük ve ıssız denizin ortasında bir perspektif kazandı. İlk kez açıkça Ruth'u ve onun dünyasını görebiliyordu. İki elinin arasına alıp evirip çevirip inceleyebileceği somut bir şey olarak onu görebiliyordu. Bu dünyada henüz karanlık olan birçok bölge vardı ama onu ayrıntılarıyla değil, bir bütün olarak kavrayabiliyor ve bu dünyaya egemen olabilmenin yollarını anlıyordu. Yazmak, bu düşünce içinde bir alev gibiydi. Döner dönmez yazmaya başlayacaktı. Yapacağı ilk iş define avcılarının yolculuğunu anlatmak olacaktı. Bunu San Francisco gazetelerinden birine satabilirdi. Ruta bundan hiç söz etmeyecek ve kız onun adını gazetede gördüğü zaman kim bilir ne denli şaşırıp sevinecekti. Yazarken okumaya da devam edebilirdi. Her günde tam 24 saat vardı. Hiçbir şeyden yılmayacaktı. Nasıl çalışacağını biliyordu ve kaleler önünde dize geleceklerdi. Bir denizci olarak denize yeniden açılması gerekmeyecekti. Birden gözünün önüne buharlı bir yat geldi. Böylesine yatlara sahip olan yazarlar da vardı. Kuşkusuz başlangıçta yavaş yavaş ilerleyen bir başarı olacak bu diye uyardı kendi kendini. Bir süre için yazı yazmasını ve çalışmalarını sürdürebilecek kadar bir parayla geçinebilmeliydi. Sonra çok belirsiz bir zaman sonra yeterince öğrenip kendini hazırlayınca büyük yapıtlar verecek ve adı dillerden düşmeyecekti. Ama bundan daha önemlisi, çok çok daha önemlisi, Ruth'a layık olduğunu kanıtlayabilecekti. Ün güzel bir şeydi ama onun düşlerini yalnızca Ruth dolduruyordu. O bir ün tüccarı değil, yalnızca Tanrı'nın çılgın aşıklarından biriydi. Parası cebinde Oakland'a varınca Bay Higginbotham'ın yanında eski odasını tuttu ve çalışmaya koyuldu. Geri döndüğünü Ruth'a bile bildirmedi. Define avcıları üstüne yazdığı makale biter bitmez gidip onu görürdü. İçini yakan yaratıcı ateşin vahşi sıcaklığı yüzünden Ruth'u görmeden durabilmek Martin'e pek öyle zor gelmiyordu. Üstelik yazacağı makale onu kendisine daha da yakınlaştırabilirdi. Ne uzunlukta bir makale yazması gerektiğini bilmiyordu. San Francisco Examiner'in pazar ekindeki 2 sayfalık bir makaledeki sözcükleri saydı ve bunu kendine örnek olarak aldı. Öyküsünü 3 günde bitirdi. Ama tam okunabilir bir yazıyla temize çekiyordu ki kütüphanede bulduğu yazı yazma sanatı üstüne bir kitaptan paragraf, parantez gibi şeylerin olduğunu öğrendi. Bu tür şeyler daha önce hiç aklına gelmemişti. Kitabı önüne koyup makalesini yeni baştan yazmaya koyuldu ve bir günde kompozisyon üstüne okuldaki bir çocuğun 1 yılda öğrendiklerinden fazlasını öğrendi. Makaleyi 2. kez temize çekip dikkatle katladığında gazetelerden birinde yazı yazmaya başlayanlar için birkaç öğüt çarptı gözüne. Burada kağıtların asla katlanmamaları ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılması gerektiği anlatılıyordu. O bu yasanın 2 yönünü de çiğnemişti. Yine aynı yazıdan 1. sınıf gazetelerin bir kolon karşılığında en az $10 verdiklerini öğrendi. Böylece makalesini üçüncü kez temize çekti ve 10 kolonu 10 dolarla çarparak kendi kendine bir hesap yaptı. Sonuç tam 100 dolardı. Bu denizcilikten daha iyi bir iş diye düşündü. Eğer yanlışlıklar yapmasaydı, makalesini tam 3 günde bitirebilirdi. 3 günde 100 dolar. Denizde aynı parayı 3 aydan uzun bir zamanda kazanabilirdi. Yazabileceği yerde bir insanın denize açılması budalalık diye karar verdi. Oysa ki paranın kendisi için hiçbir anlamı yoktu. Tüm değeri kendisine getireceği özgürlükte, satın alabileceği şık giysilerde ve kendisine esin kaynağı olan o ince ve soluk kıza yaklaştırabilecek her şeydeydi. Makalesini düz bir zarfın içine koyup üstüne San Francisco Examiner'ın yayımcısının adını yazdı. Gazetenin kabul edeceği bir yazının hemen yayımlanacağını düşünüyordu. Makalesini cuma günü gönderdiğine göre pazar günü gazetede çıkacağını hesapladı. Bu ruta dönüşünü bildirmek için uygun bir neden olurdu. Öyleyse pazar günü öğleden sonra onu telefon edip evine giderdi. Bu arada kafasını kurcalayan başka bir fikir vardı. Bunun mantıklı, dikkatli ve alçak gönüllü bir fikir olduğu kanısındaydı. Çocuklar için bir küçük serüven yazacak ve bunu Youth Companion'a satacaktı. Okuma odasına gidip Youth Companion koleksiyonunu gözden geçirdi. Dizi öyküler bu dergide genellikle 5 bölümde yayımlanıyordu. Her bir bölümde aşağı yukarı 3000 sözcük vardı. Birkaç tane 7 bölümlük öykü gözüne çarptı ve kendisi de bu uzunlukta bir öykü yazmaya karar verdi. Bir zamanlar Kuzey Kutbu'nda balina avcılığı yapmıştı. 3 yıllık bir yolculuk olacaktı ama 6. ayın sonunda geminin kazaya uğramasıyla bitmişti. Hayal dünyası epeyce zengin, hatta kimi zaman olağanüstü olmasına karşın gerçeğe olan tutkusu onu bildiği şeyleri yazmaya zorluyordu. Balina avcılığını bilirdi. Anılarındaki ham maddeyi kullanarak ortak kahraman olarak kullanmaya niyetlendiği iki çocuğun hayali serüvenlerini yazmaya koyuldu. Cumartesi gecesi bunun hayli kolay bir iş olduğuna karar verdi. O gün öyküsünün 3000 sözcükten oluşan ilk bölümünü bitirdi. Bu Jim'in çok hoşuna gitmiş, Bay Higginbottom'sı ailede keşfettikleri bu edebi insanla yemek boyunca alay etmişti. Martin'in pazar sabahı gazetesini açıp define avcıları üstüne makalesini görünce eniştesinin ne denli şaşıracağı düşüncesiyle neşelendi. Sözcüğü 2 sent diye hesapladı, haftada bana tam 420 dolar kazandırır. Bir hafta için fena para sayılmazdı bu. Yaşamında hiç bu kadar parayı bir çırpıda kazanmamıştı. Bu kadar çok parayı nasıl harcayacağını bilmiyordu. Bir altın madeni bulmuştu. Bu parayı kazandığı yerden daha çoğunu alabilirdi. Kendisine yeni giysiler almayı, birçok dergiye abone olmayı ve şimdi kütüphaneye gidip bakmak zorunda kaldığı referans kitaplarını satın almayı planladı. Yine de 420 doların büyük bir kısmı elinde kalmıştı. Gertrude için bir hizmetçi tutup Marianne'a da bir bisiklet almaya karar verene dek bu düşünce kendisini rahatsız etti. Kalın dosyayı Youth's Companion'a postaladı ve ince avcılığı üstüne bir yazı yazmaya karar verdikten sonra cumartesi günü Ruth'u görmeye gitti. Önce telefon etmişti ve kız onu kapıda karşıladı. Martin'i görür görmez delikanlıdan yükselen sağlık dalgası bir yumruk gibi kızın yüzüne çarptı. Bu etki vücudunun içini işleyerek damarlarından aktı ve kızı coşkuyla titretti. Ruth'un elini avcunun içine alıp mavi gözlerinin içine bakarken Martin mutluluktan kızardı. 8 ay güneşin altında bronzlaşan teni bu kırmızılığı gizlemesine rağmen sert yakanın boynunu kızartmasını engelleyememişti. Delikanlının boynundaki çizgi Ruth'un yine gözüne çarpmıştı. Ama giysilerini görünce bunu unuttu. Gerçekten üstündekiler delikanlıya çok yakışmıştı. Bunlar onun ısmarlama yaptırdığı ilk giysilerdi. Şimdi daha ince ve daha zarif görünüyordu. Keçe şapkasının yerine yumuşak bir şapka almıştı. Şapkayı delikanlının başına geçirdikten sonra çok şık göründüğünü söyledi. Daha önce hiç böyle bir mutluluk duymamıştı. Martin'deki bu değişiklik onun eseriydi ve bu eserinden gurur duyuyor, ona yardım etme isteği körükleniyordu. Ama en köklü ve onu en çok hoşnut eden yenilik Martin'in konuşmasındaki değişiklikti. Yalnızca daha doğru ve daha kolay konuşmakta kalmıyor, konuşurken yeni sözcükler de kullanıyordu. Ne var ki heyecanlanınca yine eski hatalarına dönüyor, sözcüklerin sonlarını yutmaya başlıyordu. Bir de öğrendiği yeni sözcükleri kullanırken duraksıyordu. Öte yandan anlatımındaki kolaylığın yanı sıra düşünce alanında gösterdiği hafiflik ve şakacılık Ruth'u çok sevindiriyordu. Martin'i kendi sınıfında sevilen biri yapan esprileri ve şakacılığıydı. Ama eğitimsizlik ve sözcük bilgisizliği yüzünden bu yönünü kıza daha önce gösterememişti. Bu yeni çevreye daha yeni yeni alışmaya ve kendisini pek de yabancı gibi hissetmemeye başlıyordu. Yine de konuşmaların hızını ayarlamayı Ruth'a bırakmakta büyük bir titizlik gösteriyor, onunla birlikte ilerliyor ama onu asla aşmıyordu. Neler yaptığını, geçinmek için yazarlık yapma isteğini anlattı ona. Kızın bunlara karşı çıkması onu düş kırıklığına uğrattı. Anlayacağınız dedi kız içtenlikle, yazmak diğer başka bir iş gibi bir zanaat olmalı. Tabii bu konuda fazla bir şey bilmiyorum. Yalnızca mantığımı kullanarak söylüyorum. 3 yılınızı yoksa 5 mi bu işe vermeden demirci olamazsınız, değil mi? Yazarlar demircilerden çok daha fazla para kazandıklarına göre yazı yazmak isteyecek, yazı yazmaya çalışacak bir sürü insan olmalı. Peki ben özellikle yazarlık için hazırlanamaz mıyım diye sordu Martin. Hızla işleyen düşünceleri bütün bu sahneyi ve havayı yaşantısından kaba, adi binlerce görüntüyle birlikte bir ekranın üstüne aktardı. İmgelemindeki bu karmaşık görüntü konuşmasına ara verdirmeden ve düşüncelerindeki sırayı bozmadan bir ışık hızıyla yerini almıştı. İmgelemindeki ekranda kendisini ve bu tatlı kızı kitaplardan, resimlerden ve kültürden düzgün bir İngilizce ile konuşurken gördü. İstediği anda kendisinin dışına çıkıp gözlediği bir takım görüntüler ekranda beliriyor, yavaş yavaş köşelere doğru yaklaşarak küçülüyorlar ve yitip gidiyorlardı. Bu sahneleri kırmızı bir ışığın önünde dağılan dumanların ve sislerin arasında gördü. Bir tanesinde kovboylar barda oturmuş viski içiyorlardı. Açık saçık müstehcen şeylerden söz ediliyordu. Sonra kendisinin de onların arasında olduğunu fark etti. İçiyor, küfrediyor ya da gaz lambalarının altında para şıngırtılarının arasında kartların dağıtıldığı bir masada oturuyordu. Sonra kendisini beline kadar soyunmuş çıplak yumruklarıyla Susquehanna'nın baş kasarasında Liverpool Red ile hayatının kavgasını yaparken gördü. Birden gözünün önünde isyana kalkıştıkları o kurşuni sabah vakti, John Rogers'ın kanlı güvertesi, ölüm sancıları içinde kıvranan ikinci kaptan, elinde tabancası dört bir yana ateş eden ihtiyar, ihtiraslı yüzleriyle küfür edip üstüne atlayan hainler belirdi. Sonra yine ortadaki sessizlik dolu sahneye çevirdi gözlerini. Burada Ruth oturmuş, kitapların ve tabloların arasında kendisiyle konuşuyordu. Daha sonra kendisi için bir şeyler çalacağı piyanoyu gördü. Ve kendi ağzından çıkan, dikkatle seçilmiş ve düzgünce söylenen sözcüklerin yankısını işitti. Peki ben özellikle yazarlık için hazırlanamaz mıyım? İnsan demirci olmak için ne denli özel olarak hazırlanmış olursa olsun diye güldü kız. Önce bir çıraklık dönemi geçirmeden demirci olduğunu hiç işitmedim. Siz ne salık verirsiniz diye sordum artık. Unutmayın ki kendimde yazma yeteneğini görüyorum. Anlatamadığım bir şey bu ama buna sahip olduğumu biliyorum. Önce bir eğitimden geçmelisiniz karşılığını verdi kız. İsterseniz doğuştan bir yazar olun. Hangi mesleği seçerseniz seçin bu eğitim kaçınılmaz bir şeydir. Ve gelişi güzel anlatılmamalıdır. Liseye gitmeniz gerekir. Evet diye söze başlamıştı ki kız atıldı. Bu arada yazmayı sürdürebilirsiniz elbette ki. Sürdürmem gerekir zaten diye yanıtladı Martin. Neden? Şaşkınca delikanlıya baktı. Bu fikre bu denli ısrarla bağlanması hoşuna gitmiyordu. Çünkü eğer yazmazsam liseye falan gidemem. Geçinmem, kitaplar ve üst baş almam gerek. Bunu unutmuştum diye güldü kız. Neden doğduğunuzda bir geliriniz yoktu sanki? İyi bir sağlığa ve imgeleme sahip olmayı yeğe tutardım dedi Martin. Elimdeki parayla yuvarlanıp gidiyorum ama asıl önemli olan az daha senin diyecekti. Hemen cümleyi düzelterek bitirdi. İnsanın öbür şeylere sahip olması. Bir daha yuvarlanıp gidiyorum deme sakın. Hem argo hem de korkunç bir deyim bu. Delikanlı kızarıp kekeledi. Doğru, keşke her seferinde yanlışlarımı böyle düzeltseniz. Ben isterdim dedi kız duraksayarak. Öylesine çok iyi yönünüz var ki sizi kusursuz görmek istiyorum. Martin o anda Ruth'un ellerinde biçimlenecek bir hamur olmuştu. Genç kız onu idealindeki erkek biçimine sokmak isteğiyle yanıyordu. Delikanlıya önündeki fırsatları belirtip lise giriş sınavlarının pazartesinden başlayarak yapılacağını bildirdiğinde Martin hemen bu sınavlara girmeye karar verdi. Sonra Ruth onun için piyano çalıp şarkı söylerken Martin ona özlem dolu gözlerle baktı. Güzelliğini doya doya içti ve şu anda Ruth'u dinlemek için orada başka hayranlarının bulunmayışına şaşırdı kaldı. 10. Bölüm. O akşam yemeğe kaldı ve babasının üstünde iyi bir izlenim uyandırmak Ruth'u çok sevindirdi. Bir meslek olarak denizcilikten söz ettiler. Martin'in iyi bildiği bir konuydu bu. Daha sonra Bay Morse onun çok açık kafalı bir genç olarak göründüğünü söyledi. Argo'dan kaçınıp doğru sözcükleri seçmekle uğraşırken yavaş konuşmak zorunda kalıyor, bu da Martin'i en iyi düşünceleri bulabilmesi için fırsat veriyordu. Aşağı yukarı bir yıl kadar önce bu evde yediği yemekte olduğundan çok daha rahat hareket ediyordu. Bayan Morse bile onun çekingenliğinden, bu alçak gönüllülüğünden memnun olmuş ve ondaki bu gelişmeyi olumlu bulmuştu. Şimdiye dek Ruth'un en çok ilgisini çeken erkek o oldu dedi kocasına. Erkekler konusunda Ruth öylesine çekingendi ki beni kaygılandırmaya başlamıştı. Bay Morse merakla karısına baktı. Yani onu uyandırmak için bu genç denizciyi kullandığını mı anlatmak istiyorsun diye sordu. Elimden geldiğince yaşlı bir kız olarak ölmemesi için çalışacağımı söylemek istiyorum diye karşılık verdi Bayan Morse. Eğer bu genç Eden onda genel olarak erkeklere karşı bir ilgi uyandırabilirse çok iyi olacak. Çok iyi bir şey dedi kocası. Ama ya bu ilgiyi özellikle kendine karşı uyandırırsa? Sanırım böyle bir şey bekleyebiliriz. Olanaksız diye güldü Bayan Morse. Ruth ondan 3 yaş daha büyük. Üstelik olanaksız bir şey bu. Böyle bir şeyin ortaya çıkacağını sanmıyorum. Güven bana. Ve böylece Marty'nin oynayacağı rol belirlenmiş oldu. Bu arada o da Arthur'la Norman'a katılıp katılmamayı düşünüyordu. Pazar sabahı bisikletleriyle tepelere bir gezinti yapacaklardı. Ruth'un da bisiklete bindiğini ve onlarla gideceğini öğrenene dek Martin bu işle ilgilenmedi. Kendisi bisiklete binmesini bilmiyordu. Ama eğer Ruth biniyorsa onun da öğrenmesi gerekti. O gece veda edip ayrıldıktan sonra evine giderken yolunun üstündeki bisikletçiye uğrayıp 40 dolar verip bir bisiklet aldı. Bir ay zahmetle kazandığı paradan fazlaydı bu. Üstelik para stoğunu da epeyce azaltmıştı. Ama sonra buna Examiner'dan alacağı 100 dolarla Youth Companion'dan ele geçecek en azından 420 doları katınca elinde kalacak olan parayla ne yapacağı kaygısından biraz olsun kurtulmuş oldu. Eve gidinceye dek bisiklete binmeye çalışırken de giysilerini mahvetmiş olmasını da aldırmadı. O gece Bay Higginbotham'ın dükkanından telefonla terziyi arayıp yeni bir takım ısmarladı. Sonra bisikleti yangın merdiveni gibi binanın arka duvarına yapışık olan dar merdivenlerden yukarı çıkardı ve yatağını da duvarın kıyısından çekince odada kendisi ve bisiklet için yeterli bir yer açılmış oldu. Pazar gününü lise sınavlarına hazırlanmaya ayırmıştı ama ince avcılığı makalesi ona her şeyi unutturdu ve gününü içini yakan güzelliği yeniden yaratmakla geçirdi. O sabahki Examiner'ın define avcılığı üstüne makalesini yayımlamış olması umutlarını kırmadı. Böyle bir şey için üzülemeyecek kadar iyi hissediyordu kendini. İki kez çağrıldığı halde yemek yemeden işine devam etti. Bay Higginbotham için pazar yemekleri başarılarının ve servetinin bir reklamı demekti. Üstelik Bay Higginbotham bu yemeklerde Amerikan kurumları ve bu kurumların çok çalışan insanlara yükselmeleri için verdiği fırsatlar konusunda küçük vaazlar da verirdi. Kendisi de bir bakkal çırağından Higginbotham bakkaliyesinin sahipliğine yükselmişti. Pazartesi sabahı Martin Eden içini çekerek bitmemiş ince avcılığı makalesine baktı ve Oakland'da liseye giden otobüse bindi. Ve birkaç gün sonra sınavların sonuçlarını almak için başvurduğunda gramerden başka her konuda başarısız olduğunu öğrendi. "Grameriniz kusursuz," diye belirtti Profesör Hilton, kalın gözlüklerinin ardından ona bakarak. "Ama öbür konularda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Amerikan tarihi üzerine bilginiz berbat. Başka bir sözcük yok bunun için. Tam anlamıyla berbat. Size şunu salık veririm ki," Profesör Hilton susup test tüplerinden birine bakarmışçasına antipatik ve boş bir bakışla Martin'i süzdü. Lisede fizik öğretmeni büyük bir ailenin başıydı. Az bir maaş alıyordu ve papağan gibi ezberlenmiş bir bilgiye sahipti. "Evet efendim," dedi Martin. İçinden keşke kütüphanede tezgahta duran adam Profesör Hilton'un yerinde olsaydı diye geçiriyordu. "En az 2 yıl ortaokula gitmenizi öğütlerim. İyi günler." Başarısızlığı Martin'i fazla etkilememişti ama Profesör Hilton'un öğüdünü Ruth'a anlattığında genç kızın sarsılmasını şaşkınlıkla karşıladı. Düş kırıklığına uğradığı öylesine belliydi ki Martin başarısız olduğu için sırf onun açısından üzüldü. "Görüyorsun ki haklıymışım," dedi. "Liseye giren öğrencilerden çok daha fazlasını bilmene karşın sınavları veremedin. Çünkü eğitimin bölük pörçük. Ancak yetenekli öğretmenlerin verebileceği bir çalışma disiplini gerekli sana. Sağlam bir temelin olması gerek. Profesör Hilton haklı. Senin yerinde olsaydım gece okuluna giderdim. 1,5 yılda geri kalan 6 aylık dönemde öğreneceklerini de elde edebilirsin. Üstelik gündüzleri yazacak bol bol zamanın kalır. Eğer yazılarınla geçimini sağlayamazsan başka bir işte de çalışabilirsin. Ama günlerim çalışmakla, gecelerimse okula gitmekle geçecekse seni ne zaman görebileceğim?" Martin'in aklına gelen ilk düşünce bu oldu. Kendini tutup onun yerine, "Gece okuluna gitmek bana çok çocukça bir şey gibi geliyor," dedi. "Ama değeceğini bilsem önemli değil bu. Değeceğini hiç sanmıyordum. Bana öğreteceklerinden çok daha çabuk öğrenebilirdim. Boşu boşuna zaman harcamak olur bu." Bir an onu ve ona sahip olma isteğini düşündü. "Benimse yitirecek hiç zamanım yok. Aslında bu işe ayıracak zamanım da yok." "Öğrenmen gereken öyle çok şey var ki," yumuşak bir ifadeyle ona baktı. Martin ise Ruth'a karşı çıktığı için bir hayvan olduğunu düşünüyordu. "Fizik ve kimya örneğin. Bunları laboratuvar çalışmaları olmadan öğrenemezsin. Sana öğreten biri olmadıkça cebir ve geometrinin de içinden çıkamayacağını anlayacaksın. Yetenekli öğretmenler, bu konuda uzmanlaşmış kişiler gerekli sana." Martin bir süre susup kendini en alçak gönüllü bir biçimde nasıl anlatabileceğini düşündü. "Lütfen övünüyorum sanma," diye söze başladı. "Böyle bir niyetim hiç yok. Ama doğal bir öğrenci olduğumu sezinliyorum. Kendi başıma çalışabilirim. Suda yüzen bir ördek gibi rahatlıkla yapabiliyorum bunu. Grameri nasıl öğrendiğimi sen de gördün. Daha başka şeyler de öğrendim. Ne kadar çok öğrendiğimi tahmin bile edemezsin. Daha henüz başlangıçtayım. Durumu çakmaya başlıyorum." "Lütfen çakmak sözcüğünü kullanma," diye sözünü kesti kız. "Yani kafamda toparlamaya başlıyorum," diye düzeltti çabucak. "Bu söylediklerinin hiçbir anlamı yok." Martin söze baştan başlamayı düşündü. Söylemek istediğim şu ki vaziyeti ayarlayabileceğimi sanıyorum. Kız acıyarak ona baktı. O da konuşmasını sürdürdü. Bilgi bana bir harita odası gibi geliyor. Ne zaman kütüphaneye gitsem ben de bu etkiyi bırakıyor. Öğretmenlerin oynadığı rol öğrencilere bu harita odasının içindekileri sistematik bir biçimde öğretmek. Öğretmenler bu harita odasının kılavuzlarıdır. Hepsi bu kadar. Sorun her şeyin onların kafasında olması değil. Öğrenciye verdiklerini kendileri yapmıyorlar, yaratmıyorlar. Hepsi harita odasında var. Onlar bu odada yollarını bulabiliyorlar. Görevleri ise buraya giren yabancılara kaybolmasınlar diye kılavuzluk etmek. Bense kolaylıkla kaybolmuyorum. Yerimi belirleme yeteneği var bende. Nerede olduğumu bilirim. Ne oldu, yanlış mı yaptım? Nerede deme. Haklısın dedi minnettar bir havayla. Nerede olduğumu bilirim. Nerede kalmıştım? Ha evet, harita odasında. İnsanların diye düzeltti kız. Bazı insanlar kılavuza gerek duyarlar. Bazılarınınsa yoktur. Sanırım ben kendi başıma da yolumu bulabilirim. Şimdiye dek harita odasında epeyce zaman geçirdim. Yolumu nasıl bulacağımı, hangi haritalara bakmam gerektiğini, hangi kıyıları keşfetmek istediğimi biliyorum. Böyle giderse tek başıma çok daha fazla şey keşfedeceğim. Bilirsin, bir donanmanın hızı en yavaş giden geminin hızıdır. Öğretmenlerin hızı da aynı biçimde etkilenir. En geri öğrencilerden daha fazla gidemezler. Bense onların tüm sınıfa götürebileceklerinden daha hızlı ilerleyebilirim. Yalnız giden en hızlı gider dedi Ruth bir dizeye yineleyerek. Ama seninle daha da hızlı gidebilirim demek geçti Marty'nin içinden. Onu kollarını alarak yıldızlarla dolu, güneşin ışıkları altında pırıl pırıl bir dünyaya doğru uçtuklarını düşledi bir an. Ruth'un uçuşan altın renkli saçları yüzünü örtüyordu. Aynı anda konuşmanın ne denli yetersiz olduğunu fark etti. Keşke gördüklerini ona da anlatabilecek kelimeler bulabilseydi. Özlem dolu bir acının içini kapladığını duydu. Kafasındaki aynada beliren bu görüntüleri gerçekleştirmek istiyordu. Evet, buydu işte. O büyük sırrı anlamıştı. Usta yazarların ve şairlerin yaptığı buydu. İşte bu yüzden onlar bir devdi. Düşündüklerini, duyduklarını ve gördüklerini anlatmasını biliyorlardı. Güneşin altında yatan köpekler çoğunlukla havlarlar. Ama onları avlatan şeyin ne olduğunu söyleyemezler. Birçok kez bunun ne olduğunu merak etmişti. İşte şimdi kendisi de aynı durumdaydı. Güneşin altında yatan bir köpek gibiydi. Yüce ve güzel görüntüler görüyor ama Ruth'a karşı havlayıp sızlamaktan başka hiçbir şey yapamıyordu. Ama artık güneşin altından kalkabilirdi. Gözlerini dört açar, gördüklerini onunla paylaşabilene dek çalışır ve öğrenirdi. Başka insanlar anlatım hilelerini kavramışlar, sözcükleri yumuşak başlı birer uşak haline getirmişler ve sözcüklerin anlamını zenginleştiren bileşimler yapmayı öğrenmişlerdi. Bu sırrı kavrayabilmek Martin'in kafasını allak bullak etmişti. Sonra çok sessiz olduğunun ve Ruth'un kendisine dudaklarında bir gülümsemeyle baktığının farkına vardı. Hayale dalmışım dedi. Ağzından dökülen sözcükleri işitince sanki yüreği yerinden oynadı. Bu sözcükler de nereden gelmişti? Konuşmasını ara verişinin nedenini anlatabilmişti. Bir mucizeydi bu. O zamana dek böylesine yüksek bir düşünceyi hiç bu kadar güzel dile getirememişti. Ama zaten şimdiye dek bu düşüncelerini dile getirmeye çalışmamıştı ki. Ama Swinburne, Tennyson, Kipling ve öteki bütün şairler başarmıştı bunu. Aklı İnce Avcılığı yazısına gitti. Hiç büyük işler yapmaya, içini ateş gibi yakan güzelliği ortaya koymaya çalışmamıştı. Bitirdiği zaman bu makale bambaşka bir yazı olacaktı. Haklı olarak bu makaleye ait olan güzelliğin büyüklüğü onu dehşete düşürdü. Kendi kendine neden bu güzelliği büyük şairler gibi anlatamadığını sordu. Üstelik Ruth'a karşı duyduğu gizemli bir aşka ve bu aşkın yarattığı harikalara sahipken. Neden şairler gibi dile getiremiyordu bunu? Onlar aşkı anlatmışlardı. O da başaracaktı. Çıkardığı ses onu birden dehşete düşürdü. Kendinden geçip küçük bir çığlık atmıştı. Kan dalga dalga yüzüne saldırdı ve saçlarının dibine de kıpkırmızı kesildi. Özür dilerim diye kekeledi. Düşünüyordum. Bana dua ediyor musun gibi geldi dedi Ruth cesur bir tavırla. Ama içinde bir şeylerin ezildiğini duydu. İlk kez tanıdığı bir erkeğin böylesine duygulandığını görüyordu. Sarsılmıştı. Sadece yetiştirilme tarzı ya da ilkelerinin sonucu olarak değil, el değmemiş kızlık dünyasını alt üst eden bir fırtınayla sarsılmıştı. Ama onu bağışladı. Ve bağışlayışındaki bu kolaylığa kendisi de şaştı. Nedense onu bağışlamak pek zor bir şey değildi. Öbür erkekler gibi olabilmesi için onun eline hiçbir fırsat geçmemişti. Şimdi ise elinden geldiğince uğraşıyor ve başarıyordu. Martin'e karşı iyi davranmasının başka bir nedeni olabileceği aklına bile gelmiyordu. Ona karşı çok sevecen davrandığını farkında değildi. Farkında olmasına olanak yoktu. Tek bir gönül serüveni olmaksızın geçirdiği 24 yıl duygularını anlayabilmesini engelliyordu. Gerçek aşkı hiçbir zaman tanımadığından aşık olmaya başladığını kavrayamıyordu. 11. Bölüm. Martin yeniden İnce Avcılığı makalesine döndü. Eğer şiir yazma denemeleriyle sık sık ara vermeseydi, yazıyı çoktan bitirmiş olacaktı. Yazdığı şiirler, Ruth'tan esinlenerek yazdığı aşk şiirleriydi. Ama hiçbiri bitmemişti. bir günde soylu bir biçimde duygularını anlatmayı öğrenemezdi. Ölçü, uyak ve yapı zaten ciddi birer sorundular. Ama bunların ötesinde bütün güzel şiirlerde varlığını sevdiği ama bir türlü kendi şiirlerine sokamadığı bir şey vardı. Sezdiği ve ardından koştuğu ama bir türlü yakalayamadığı şiirin insanın avucundan kaçıp giden ruhuydu. Ulaşamayacağı sıcak bir hava akımı gibi bir şeydi. Kimi zaman onu bir ucundan yakalar gibi oluyor, hemen beyninde yankılanan pasajlara onu sokmaya çalışıyor, kimi zaman da bu ruh, görünmeyen bir güzelliğin sisli görüntüsü, kimi zaman da bu ruh, görünmeyen bir güzelliğin sisli görüntüsü gibi gözlerinin önünden geçip gidiyordu. Anlatmak tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Ama hiçbir anlamı olmayan sözler söylemekten öte gidemiyordu. Yazdıklarını yüksek sesle okuyordu. Ölçü oldukça güzel gidiyor, uyak enfes bir ritim yaratıyordu ama Martin'in içinde hissettiği duygular bu şiirlerde yoktu. Hiçbir şey anlamıyor ve zaman zaman düş kırıklığına uğrayarak umutsuzluk içinde makalesine dönüyordu. Düz yazı kuşkusuz ki daha kolaydı. İnci avcılığından sonra bir meslek olarak denizcilik konusunda kaplumbağa yakalama üstüne ve kuzey doğu rüzgarları üstüne makaleler yazdı. Sonra bir deney olarak kısa öykü yazmaya kalkıştı. Daha bu işe yeni başlarken tam 6 öykü yazıp çeşitli dergilere göndermişti bile. Hiç durmadan sabahtan gece geç saatlere dek yazıyor. Yalnızca kütüphaneye kitap almaya gitmek ya da Ruth'a telefon etmek için işinin başından ayrılıyordu. Çok mutluydu. Artık yaşamaktan büyük bir zevk alıyordu. Kendisini asla bırakmayan bir coşkunluk içindeydi. Tanrılara ait olduğu sanılan yaratma zevki artık onundu. Çevresindeki tüm yaşam, çürük sebze kokusu, kız kardeşinin pasaklılığı ve Bay Higginbotham'ın alaycı suratı artık bir düştü. Gerçek dünya onun kafasındaydı ve yazdığı öyküler kafasındaki gerçeğin parçalarıydı. Günler çok kısa gelmeye başlamıştı. Okumak istediği öyle çok şey vardı ki, uykusunu 5 saate indirdi ve bu kadar uykuyla da yetinebileceğini anladı. 4,5 saati denemeye kalkıştı ama yine 5 saatlik uykusuna döndü. Uyanık geçirdiği saatlerin tümünü çalışmalarından herhangi birine zevkle verebilirdi. Okuyabilmek için yazmaktan, çalışabilmek için kütüphaneye gitmekten vazgeçmek zorunda kalmak onu üzüyordu. Bilgi dolu harita odasından ve yapıtlarını satabilmeyi başarmış yazarların sırlarıyla dolu dergilerden zorla ayrılabiliyordu. Ruth'un yanından ayrılabilmek de ölüm gibi bir şeydi. Sonra da bir an önce kitaplarına dönebilmek için karanlık sokaklardan uçarak geçerdi. İşin en kötüsü, cebiri ya da fiziği kapamak, defteriyle kalemini bir yana kaldırmak ve uyumak için gözlerini kapamaktı. Kısa bir süre için bile olsa yaşamama düşüncesinden tiksiniyordu. Biricik avuntusu saatin 5 saat sonra kendisini uyandıracağıydı. Yalnızca 5 saat yitirecek, saatin sesi onu bilinçsizlik durumundan kurtaracak ve o yeniden 19 saatlik güzel bir güne başlayacaktı. Bu arada haftalar geçiyor, parası gittikçe azalıyor ve yerine başka para da gelmiyordu. Postaladığından bir hafta sonra çocuklar için yazdığı serüven dizisi Youth Companion tarafından kendisine geri gönderildi. Kabul edilmeme yanıtı öylesine ustaca yazılmıştı ki yayımcıya kızamadı bile. Ama San Francisco Examiner'ın yayımcısına karşı hiç de iyi duygular beslemiyordu. Tam 2 hafta bekledikten sonra Martin bir kez daha yazmıştı. Bir hafta sonra bir mektup daha gönderdi. Ayın sonunda San Francisco'ya gitti ve yayımcıyı şahsen aradı. Ama kızıl saçlı genç bir odacı yüzünden o yüce şahsiyetle karşılaşamadı. 5. haftanın sonunda öyküsü postayla kendisine geri gönderildi. Üstünde hiçbir not yoktu. Ne bir ret mektubu ne bir açıklama. Hiçbir şey göndermemişlerdi. Aynı şekilde öteki makaleleri de başka San Francisco gazetelerinde bekletildi. Onları geri alınca doğudaki gazetelere gönderiyor, ancak makaleleri doğudan üstüne basılı bir ret mektubuyla daha çabuk geliyordu. Kısa öyküler de yine öyle geri çevrildi. Onları tekrar tekrar okuyor ama öyle çok beğeniyordu ki neden geri çevrildiklerini anlayamıyordu. En sonunda bir gün bir gazeteye gönderilen yazıların daktilo ile yazılması gerektiğini öğrendi. Bu her şeyi açıklıyordu. Hiç kuşkusuz yayımcıların işleri güçleri öyle çoktu ki el yazısıyla uğraşacak zamanları yoktu. Martin bir daktilo kiraladı ve bir gününü makineyi kullanmayı öğrenmekle geçirdi. Her gün yazdıklarını daktiloya çekiyor, sonra da eski yazılarını geri alır almaz daktiloyla yeniden yazıyordu. Daktiloyla yazdıkları da geri gelmeye başlayınca şaşırdı. Çenesi sanki daha sert ve daha saldırgan bir ifade almaya başladı. Yazdıklarını toparlayıp bir kez daha yeni yayıncılara gönderdi. Sonra aklına yazdıkları konusunda kendisinin iyi bir değerlendirici olamayacağı fikri geldi. Gertrude'u denemeye karar verdi. Öykülerini ona okudu. Kadının gözleri parladı ve ona gururla baktı. ''Senin böyle şeyler yazabilmen ne kadar güzel değil mi?'' ''Evet evet'' dedi delikanlı sabırsızca. ''Önemli olan öykü. Beğendin mi?'' Çok beğendim diye karşılık verdi ablası. Çok güzel. Heyecanlı da. Çok meraklandım. Onun aklının biraz bulanık olduğunu fark etti. Şaşkınlığı iyimser yüzünden okunuyordu. Biraz bekledi. Ama Martin dedi Gertrude bir süre sonra. Peki nasıl bitiyor? O durmadan yukarıdan atan genç adam kızı elde etti mi? Öyküde ustaca açıkladığını sandığı yerleri bir kez daha anlattıktan sonra şöyle dedi. Ben de bunu öğrenmek istiyordum. Peki neden öyküde anlatmadın bunları? Birkaç öykü okuduktan sonra kız kardeşinin mutlu sonlardan hoşlandığını öğrendi. Bu öykü çok güzeldi dedi kız kardeşi. Yorgun yorgun içini çekerek çamaşır leğeninin üstünden doğrulup kırmızı eliyle alnındaki teri sildi. Ama beni üzdü. Ağlamak istiyorum. Zaten dünyada öyle çok üzücü şey var ki mutlu şeyleri düşünmek beni de mutlandırıyor. Eğer onunla evlenseydi ve... Aldırmıyorsun değil mi Mart diye sordu. Sanırım yorgun olduğum için böyle düşünüyorum. Ama öykü yine de çok güzeldi. Çok güzel. Onu nereye satacaksın? Bu da başka bir sorun diye güldü Martin. Ama eğer satabilseydin kaç para alırdın acaba? 100 dolar kadar. Sanırım en azından bu kadar veriyorlar. İnşallah satarsın. Kolay kazanılan para değil mi? Sonra gururla ekledi. 2 günde yazdım. Günde 50 dolar eder. Öykülerini Ruth'a okumayı çok istiyordu ama göze alamıyordu. Bir tanesi bir yerde basılıncaya dek beklemeye karar verdi. O zaman Ruth onun ne üstünde çalıştığını anlardı. Bu arada çalışmalarını sürdürdü. İçindeki serüven ruhu onu beynin gerçeklerini anlamaya böylesine itmemişti hiç. Cebir'in yanı sıra fizik ve kimya kitapları satın aldı. Problemleri çözdü, uygulamaları yaptı. Laboratuvar sonuçlarına inanmakla yetiniyordu ama yoğun imgeleme kimyasal tepkileri laboratuvardaki olağan bir öğrenciden daha iyi anlamasını sağlıyordu. Nesnelerin yapısı konusunda ipuçları elde ederek Martin kalın kitaplar okudu. Daha önceleri dünyayı olduğu gibi kabul etmişti. Ama şimdi nasıl oluştuğunu, kuvvetin ve maddenin etkileşimlerini anlıyordu. Sürekli olarak kafasında eski sorunların çözümleri beliriyordu. Kaldıraçlar ve makaralar Martin'i büyülemişti. Aklı denizdeki levyelere, makaralara ve palangalara gitti. Okyanuslarda hiç yanılmadan gemilerin doğru yolda gitmesini sağlayan denizcilik birimini açıkça anlamıştı. Fırtınaların, yağmurun ve gelgit olayının sırrı çözülmüştü. Kuzey doğu rüzgarlarının nedenini öğrenince bu konudaki makalesini biraz erken yazdığı kanısına kapıldı. Ne olursa olsun şimdi daha iyisini yazabileceğini biliyordu. Bir öğleden sonra Arthur'la birlikte Kaliforniya Üniversitesi'ne gitti ve dinsel bir huşu içinde laboratuvarları gezdi, deneyleri izledi ve sınıfına ders veren fizik profesörünü dinledi. Ama yazı çalışmalarını da savsaklamıyordu. Birkaç kısa öykü yazdıktan sonra dergilerde gördüğü daha kolay nazım biçimlerine döndü. Bu arada kendinden geçip nazım bir trajedi yazmaya kalkarak 2 haftasını çarçur etmiş, yapıtı 5-6 dergi tarafından çabucak geri gönderilince şaşırıp kalmıştı. Sonra Henley'i keşfetti ve hastane taslaklarını örnek alarak bir dizi deniz şiiri yazdı. Bunlar ışık, renk, sevgi ve serüven dolu basit şiirlerdi. Bunların adını deniz lirikleri koydu ve şimdiye dek yazdıklarının en iyisi olduklarına karar verdi. Hepsi 30 taneydi ve 30 günde bitirmişti. Her günkü öykü çalışmalarını tamamladıktan sonra günde bir şiir yazmıştı. Martin'in bir günde başardığı işi ortalama bir yazar bir haftada çıkarırdı. Öylesiye çalışmak ona vız geliyordu. Hem bu zahmetli bir işte sayılmazdı. Konuşmayı öğreniyor, yıllarca kapalı kalan dudaklarının ardındaki tüm güzellik şimdi coşkun bir sel gibi akıp gidiyordu. Deniz liriklerini kimseye, hatta yayıncılara bile göstermedi. Yayıncılara olan güvenini yitirmişti. Ama lirikleri göndermesini engelleyen güvensizlik değildi. Bunlar öylesine güzeldi ki yazdıklarını Ruth'a göstermeye cesaret edeceği bir gün bunları ona okumak ve onunla paylaşmak için saklıyordu. O güne dek şiirlerini yanından ayırmadı. Kendi kendine yüksek sesle okudu ve her birini ezberleyinceye dek tekrarladı. Uyanık olduğu saatlerin her anını yaşıyor, uyurken de yaşamayı sürdürüyordu. Çalışmalarına ara verdiği bu 5 saatte günün olaylarını ve düşüncelerini olağanüstü düşlere dönüştürüyordu. Aslında hiç dinlendiği yoktu. Daha zayıf bir vücut ya da daha az dengeli bir beyin genel bir çöküntü geçirerek bu yoğun çalışmaya karşı çıkardı. Öğleden sonraları Ruth'a yaptığı ziyaretler artık seyrekleşmişti. Çünkü Haziran yaklaşıyordu ve Ruth üniversiteyi bitirip diplomasını alacaktı. Edebiyat bakalaryası. Kızın alacağı dereceyi düşününce sanki ardından yetişemeyeceği bir hızla kendisinden uzaklaşmış gibi geldi. Ruth haftada bir öğleden sonrasını Martin'e ayırıyor ve delikanlı genellikle geç geldiğinden akşam yemeğine sonra da biraz müzik dinlemeye kalıyordu. Bunlar yaşamanın en önemli günleriydi. Kendi içinde yaşadığıyla tamamen çelişkili olan bu evin havası ona yakın olmak, her seferinde de ona daha yükseklere tırmanmak için büyük bir güç veriyordu. İçindeki güzelliğe ve yaratma tutkusuna karşın mücadelesinin başlıca nedeni Ruth'tu. Her şeyden önce bir aşıktı ve her zaman ona aşık kalacaktı. Öbür bütün şeyler aşkın yanında değersizleşiyordu. aşk serüveni düşünce dünyasındaki serüveninden daha büyüktü. Dünyanın karşı konulmaz kuvvetlerle birbirini etkileyen atomlardan ve moleküllerden oluşması bile o kadar şaşırtıcı değildi. Asıl şaşırtıcı olan bu dünyada Rut'un yaşıyor olmasıydı. Tanıdığı, düşlediği ve aklının alabileceği en hayran olunacak yaratıktı o. Ama onun kendisinden uzak oluşu içini sıkıyordu. Kendisinden öylesine uzaktı ki ona nasıl yaklaşacağını bilemiyordu. Kendi sınıfındaki kadınlar ve kızlar arasında her zaman başarılı olmuştu. Ama onların hiçbirine aşık olmamıştı. Şimdi ise aşıktı. Üstelik kendi sınıfından olmayan bir kıza. Aşkı onu tüm sınıfların üstüne çıkarıyordu. O apayrı bir yaratıktı. Öylesine farklıydı ki bir aşık olarak ona nasıl açılacağını bilemiyordu. Gerçi bilgisi arttıkça ve dili düzeldikçe ona yakınlaşıyor, onunla konuşabiliyor, ortak fikirler ve zevkler yaratabiliyordu. Ama bunlar bir aşığın özlemlerini doyurmuyordu. Onun aşık imgelemi Rut'u kutsal bir yaratık yapmıştı. Martin'le herhangi bir dünyasal ilişki kuramayacak kadar kutsaldı. Rut'u ondan uzaklaştıran ve ulaşılması olanaksızmış gibi gösteren Martin'in sevgisinden başka bir şey değildi. Ve sonra bir gün hiç umulmadık bir anda aralarındaki uçurumun üstüne bir köprü kurulur gibi oldu. Ve o andan sonra uçurum daralmaya başladı. Kiraz yiyorlardı. İri kırmızı şarap renginde suyu olan kirazlar. Daha sonra Rut prensesten bölümler okurken dudaklarındaki kiraz lekesi gözüne çarptı. Bir an için Rut'un tanrısallığı parça parça oldu. O da topraktan yapılmıştı. Toprağın yasaları herkes için olduğu gibi onun için de geçerliydi. Dudakları kendisininki gibi ettendi. Kirazlar tıpkı kendi dudaklarını boyadıkları gibi onun dudaklarını da boyuyorlardı. Bir kadındı o. Tıpkı ötekiler gibi bir kadın. Bütün bunlar birdenbire oldu ve onu sersemletti. Sanki güneşin gökyüzünden düştüğünü ya da tapılan bir tanrısallığın lekelendiğini görmüştü. Sonra bunun önemini kavradı ve yüreği hızla çarparak onu başka bir dünyadan gelen bir ruh değil de kirazın dudaklarını lekeleyebileceği bu kadına karşı aşık rol oynamaya zorladı. Bu düşünceyle dehşete düşerek titredi ama tüm ruhu aynı şarkıyı söylüyor, haklı olduğunu yineliyordu. Bu değişikliği o da fark etmiş olacak ki susup başını kaldırdı ve gülümsedi. Martin'in gözleri kızın gözlerinden dudaklarına doğru indi ve dudaklarındaki leke onu çılgına çevirdi. Kolları az daha başka kadınlara yaptığı gibi ona sarılıverecekti. Sanki bir an Rut ona doğru eğilip bekledi. Martin tüm iradesini kullanarak kendini tuttu. Okuduklarımın tek sözcüğünü bile izlemiyordun dedi. Sonra Martin'in şaşkınlığı hoşuna giderek güldü. Martin onun içten gözlerine bakıp hiçbir şeyin farkında olmadığını anlayınca utandı. Gerçekten de düşüncelerinde biraz ileri gitmişti. Tanıdığı tüm kadınlar içinde ondan başka herkes duygularını sezebilirdi. Ama o anlamamıştı. Fark buradaydı. Farklıydı o. Kabalığına üzülüp onun saflığına hayran oldu ve uçurumun karşısından ona baktı yeniden. Köprü yıkılmıştı. Ama yine de bu olay onu Rut'a yaklaştırmıştı. Anısı hala aklından çıkmıyor, en umutsuz anlarda zevkle bu anı hatırlıyordu. Uçurum bir daha hiç eskisi kadar geniş olmadı. Bir edebiyat diplomasının ya da yüzlerce diplomanın yapabileceğinden çok daha fazla mesafe almıştı. Gerçi aklının almayacağı ölçüde saf ve temiz bir kızdı. Ama yine de kirazlar dudaklarını lekeliyordu. Evrenin yasaları kendisi için olduğu kadar onun için de geçerliydi. Yaşamak için yemek zorundaydı. Ayağını ıslattığı zaman üşüyordu. Ama bu sorun değildi. Eğer açlığı, susuzluğu, sıcağı ve soğuğu duyabiliyorsa, o zaman aşkı da bir erkeğin aşkında duyabiliyor demekti. Kendisi bir erkekti. Niye Rut'un seveceği erkek olmasındı? Bunu gerçekleştirmek benim elimde olan bir şey diye mırıldandı ateşli ateşli. Onun sevdiği erkek olacağım. Kendimi ona sevdireceğim. Başaracağım bunu. 12. Bölüm. Bir akşamüstü Martin kafasındaki tüm güzellikleri ve düşünceleri karma karışık eden bir son ile didişirken telefona çağrıldı. Bir hanım sesi. Güzel bir hanım sesi diye alay etti Bay Higginbottom onu çağırarak. Martin'in odasının köşesinde duran telefona gitti ve Rut'un sesini işittiğinde bütün içini bir sıcaklığın kapladığını duydu. Sonny ile giriştiği savaşta onun varlığını unutmuştu ve sesini işitince aşkı ani bir darbe gibi çarptı kendisine. Ne güzel bir sesti bu, zarif, tatlı, uzaktan gelen bir müzik parçası. Hayır, gümüş bir çandan çıkan duru bir sesti bu. Başka hiçbir kadının böyle sesi olamazdı. Sanki gökyüzünden başka bir dünyadan geliyordu. Öylesine kendinden geçmişti ki söylenenleri doğru dürüst anlamadı bile. Ama yüzünün havasını bozmamaya çalıştı. Çünkü Bay Higginbottom'un alaylı gözlerinin kendisine dikili olduğunu biliyordu. Rut'un söylemek istediği fazla bir şey yoktu. Yalnızca şunu sormak istiyordu. Norman kendisini o gece bir konferansa götürecekti. Ama başı çok ağrımaya başlamış, bu da Rut'u düş kırıklığına uğratmıştı. Biletler de önceden alınmıştı. Eğer bir işi yoksa acaba kendisini konferansa götürebilir miydi? Götürebilir miydi? Sesindeki istekli havayı sezdirmemeye çalıştı. Şaşılacak bir şeydi bu. Onu hep kendi evinde görmüştü. Kendisiyle dışarıda bir yere gitmeyi önermeye cesaret edememişti. Hiç ilgisi yokken, telefon elinde onunla konuşurken onun için ölebileceğini hissetti. İmgelemeni kahramanca fedakarlık görüntüleri kaplamaya başladı. Onu öyle çok, öyle umutsuzca seviyordu ki onun kendisiyle, evet kendisiyle, Martin Eden'la konferansa gideceğini düşündüğü bu çılgınca mutluluk anında Ruth öylesine yüksekte göründü ki onun için ölmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kıza karşı hissettiği o yüce duyguyu başka türlü anlatamazdı. Bütün aşıkların hissettiği bir fedakarlık duygusuydu bu ve şimdi o da telefonun başında aynı alev ve aşk girdabı içinde hissediyordu kendini. Onun için ölmek, gerçekten yaşamış ve sevmiş olmaktı. Henüz 21 yaşındaydı ve ilk kez aşık oluyordu. Ahizeyi titreyerek yerine koydu, içini kaplayan mutluluk onu bitkin düşürmüştü. Gözleri bir meleğinkiler gibi parlıyordu. Yüzü değişmiş, tüm dünya kirlerinden arınıp saf ve ulvi bir hale almıştı. "Demek dışarıda buluşuyorsun," diye alay etti eniştesi. "Bunun ne demek olduğunu bilirsin. Sonunda polis karakoluna boylayacaksın." Ama Martin onu anlayacak durumda değildi. Eniştesinin sesindeki haince ima bile onu yeryüzüne döndürmek için yeterli olmadı. Kızgınlık ve alınganlık ondan çok aşağıda bir yerlerdeydi. Büyük bir düş görmüş ve bir aziz olmuştu. Bir böceği andıran bu insan için acımadan başka bir duygu uyanmadı içinde. Ona bakmadı bile. Gözleri üzerinden geçtiği halde onu görmedi. Sanki bir düşteymiş gibi giyinmek için odadan çıktı. Odasına varıp kravatını bağlayıncaya dek hala kulaklarında olan o tatsız sesini fark etmedi. Çok sonra kulaklarındaki bu sesin ne olduğunu düşününce bunun Bay Higginbotham'ın daha önce algılayamadığı sesi olduğunu anladı. Ruth'ların ön kapısı arkalarından kapandıktan sonra merdivenlerden onunla birlikte inerken içinde büyük bir sıkıntı duydu. Onu konferansa götürmek düşünmeye bile yeltenemeyeceği bir mutluluktu. Ama nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Sokaklarda Ruth'un sınıfından insanlar yürürken kadınların erkeklerin koluna girdiğini görmüştü. Ama onların kol kola girmeden yürüdüklerini de fark etmişti. Acaba yalnızca geceleri mi kol kola yürüyorlar yoksa bu kol kola giren çiftler evli ya da akraba mı diye düşündü. Tam kaldırıma çıkacakken aklına Minnie geldi. Minnie hep titiz bir kızdı. İkinci kez birlikte sokağa çıktıklarında iç taraftan yürüyor diye Martin'i azarlamış ve yanında bir hanım olduğu zaman bayların hep dış tarafta yürüdüklerini ona öğretmişti. Ne zaman karşıdan karşıya geçseler dış taraftan yürümesi gerektiğini Martin'i anımsatmak için ayağını tekmelerdi. Bu görgü kuralını kızın nereden öğrendiğini merak etti. Acaba bunu yukarı sınıflardan mı öğrenmişti? Kaldırıma vardıklarında bu numarayı denemenin bir zararı olmayacağına karar verdi ve Ruth'un arkasından geçerek dış tarafta yürümeye başladı. Sonra öbür sorun ortaya çıktı. Acaba koluna girmesini önermeli miydi? Ömründe hiçbir kıza koluna girmesini önermemişti. Tanıdığı kızlar erkeklerin kollarına girmezdi. Önceleri delikanlıların yanlarında yürürler, karanlık sokaklarda da kollarını sevgililerinin beline dolayıp başlarını omzuna yaslarlardı. Ama şimdi durum değişikti. Ruth o tür bir kız değildi. Bir şeyler yapmalıydı. Ruth'tan yana olan kolunu bir parça büktü. Kıza belli etmeden davetkar bir tavırla değil de sanki öyle yürümeye alışmış gibi hafifçe bükmüştü kolunu. Ve birden o harika şey oldu. Ruth'un elini kolunun üstünde hissetti. Bu dokunuşla birlikte içini çılgınca bir duygu kapladı ve bir süre kendini ayakları yerden kesilmiş gibi hissetti. Ama çok geçmeden başka bir sorunla karşılaştı. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bu durumda iç tarafta kalacaktı. Oysa ki dışta olması gerekiyordu. Acaba kızın kolundan çıkıp dış tarafa geçmeli miydi? Eğer böyle yaparsa aynı oyunu yenilemeli miydi? Bu fikri pek beğenmedi ve olduğu tarafta kalıp dikkatsiz rol oynamaya karar verdi. Vardığı bu sonuç hoşuna gitmemişti ama aklına başka çıkar yol gelmiyordu. Anlattıklarına çok dalmış gibi çabuk çabuk konuşmaya başladı. Böylece eğer dış tarafta yürümekte yanlış davranmışsa dikkatsizliğinin nedeni bu coşkunluğuna sayılacaktı. Broadway Caddesi'nden geçerken başka bir sorunla karşılaştı. Elektrik lambalarının ışığında Lizzie Connolly ile fıkırdak arkadaşını gördü. Bir an duraksadıktan sonra elini kaldırarak şapkasını çıkardı. Kendi sınıfına ihanet edemezdi. Şapkası Lizzie Connolly'den çok daha başka şeyler için çıkmıştı. Kız da başıyla selam verip ona baktı. Ama Ruth'unki gibi yumuşak ve saf gözlerle değil, güzel ve atak gözlerle baktı. Sonra gözleri Ruth'a kaydı. Kızın yüzünü, giysisini ve toplumdaki yerini inceledi. Martin Ruth'un da bir güverncininki kadar ürkek gözlerle çarçabuk kıza baktığını ve ucuz şıklığı içinde başında işçi kızlar arasında moda olan şapkayla onu gördüğünü fark etti. "Ne kadar güzel kız," dedi Ruth bir an sonra. Martin memnunluğunu belli etmeden, "Bilmem," dedi. "Sanırım bir zevk sorunu bu ama bana öyle çok güzel gibi gelmiyor." Bin kadın içinde onunkiler kadar düzgün çizgileri olan bir tek kadın bile yoktur. Çok biçimli çizgileri var. Yüzü bir heykel kadar düzgün. Üstelik gözleri de çok güzel. Öyle mi diye sordu Martin dalgın dalgın. Onun için yeryüzünde bir tek güzel kadın vardı ve bu kadın şimdi onun kolunda yürümekteydi. Eğer bu kızın elinde iyi giyinme fırsat olsaydı Bay Eden ve kendisine bakmasını bilseydi, senin ve öbür erkeklerin başı dönerdi onu görünce. Ama düzgün konuşmasını da öğrenmesi gerektiği atıldı Martin. Yoksa birçok erkek ne dediğini anlamaz. Eğer onunla konuşsaydın söylediklerinin dörtte birini anlamayacağından eminim. Saçma. Söylediklerini savunmak isterken Arthur kadar hain oluyorsun. Benimle ilk tanıştığında nasıl konuştuğumu unutuyorsun. O zamandan beri sanki yeni bir dil öğrendim ben. Eskiden ben de bu kız gibi konuşurdum. Şimdi başka kızların konuştukları dili bilmediğini sana açıklayabilecek kadar bu yeni dilde kendimi anlatmasını öğrendim. Neden bir garip durduğunu biliyor musun? Eskiden bunları hiç düşünmezdim ama artık bunların nedenini öğrenmeye başladım. Birçok şeyi anladığımı sanıyorum. Peki neden öyle duruyor? Uzun yıllar makinelerin başında çalıştı da ondan. Gençken insanın vücudu çabuk bozulur. Yaptığı ağır işte vücudunun işin niteliğine göre biçimlendirmiş. Yaptığı ağır işte vücudunu işin niteliğine göre biçimlendirmiş. Sokakta rastladığım birçok insana ne iş yaptığını bir bakışta söyleyebilirim. Bak bana, neden böyle sallanarak yürüyorum? Denizde geçirdiğim yıllar yüzünden. Eğer bu yıllar boyunca kovboyluk yapsaydım, o zaman böyle sallanmayacağım, bacaklarım çarpılacaktı. O kızın durumu da böyle. Gözlerine dikkat ettim mi nasıl sert sert bakıyordu. Kimse tarafından korunmamış bir insan o. Kendi kendisine bakmış hep. Kendi kendine bakan bir genç kızınsa, örneğin seninkiler gibi yumuşak bakışlara sahip olması olanaksız. Sanırım haklısın dedi Ruth alçak bir sesle. Çok kötü bu. Ne kadar da güzel bir kız. Ruth'a baktığında kızın gözlerinin acıma duygusuyla dolu dolu olduğunu gördü. Sonra onu sevdiğini anımsadı ve onun sevmesine ve koluna girip konferansa götürmesine izin veren talihine şaştı. Kimsin sen Martin Eden diye sordu kendi kendine o gece. Odasına döndükten sonra aynayı eline aldı. Uzun uzun ve merakla kendine baktı. Kimsin sen? Kimsin sen? Nereye aitsin? Sen Lizzie Connolly gibi kızlara aitsin. Sen Angarya alayına, alçak, kaba ve çirkin olan her şeye aitsin. Senin yerin pisliklerin göbeği, öküzlerin ve sömürülen yazarların yanıdır. İşte her yanda çürük sebze var. Bu patatesler kokmuş. Kokla onları Allah'ın belası, kokla. Bir de sen kitapları açmaya, güzel müzik dinlemeye, tabloları beğenmeye, düzgün konuşmaya, senin sınıfından kimsenin aklından geçmeyen düşüncelere sahip olmaya, kendini öküzlerden ve Lizzie Connolly'lerden koparmaya ve senden milyonlarca mil ötede yıldızlarda yaşayan bir kadının soluk ruhunu sevmeye kalkarsın ha. Kimsin sen? Nesin? Allah'ın belası. Bir de adam olacaksın ha. Aynada kendi kendine yumruğunu sallayıp yatağın kıyısına oturdu. Açık gözlerle düş görmeye başladı. Sonra defterini ve cebir kitabını çıkardı ve saatler geçirip yıldızlar silinip şafağın griliği penceresine vururken o iki bilinmeyenli denklemler arasında yitip gitti. 13. Bölüm. Martin'in büyük buluşuna City Hall Park'ta sıcak öğleden sonraları toplanan ağzı kalabalık sosyalistlerle işçi sınıfı filozofları neden oldu. O ay bir ya da iki kez kütüphaneye gitmek için parktan geçerken bisikletinden inmiş ve tartışmaları dinlemişti. Her seferde oradan istemeye istemeye ayrılmıştı. Tartışmanın düzeyi Bay Morse'un sofrasındaki tartışmalardan daha aşağıdaydı. Bu insanlar hiç de ağırbaşlı ve hoşgörülü değildiler. Çabucak sinirleniyorlar ve birbirlerine küfredip açık saçık sözler söylüyorlardı. Birkaç kez onların yumruklaştığını bile görmüştü. Ama yine de nedenini bilmeden bu adamların düşüncelerinde yaşam fışkıran bir şeylerin olduğunu seziyordu. Onların fikirleri Martin'e, Bay Morse'un dogmatizminden daha uyarıcı geliyordu. İngilizcenin kafasını gözünü yaran bu adamlar deliler gibi ellerini kollarını oynatıyorlar, ilkel bir öfkeyle birbirlerinin düşünceleriyle savaşıyorlardı. Ama yine de Bay Morse'dan ve kafa dengi baybatlardan daha canlıydılar. Martin birkaç kez parkta Herbert Spencer'dan söz edildiğini işitmişti. Ama bir gün Spencer'ın çömezlerinden biri geldi. Gömleğinin olmadığını belli etmemek için ceketinin düğmelerini boynuna kadar iliklemiş kılıksız bir serseriydi bu. Bir yandan sigara içip bir yandan da balgamlar atarak şiddetli bir savaşa giriştiler. Ama sosyalist bir işçi kendini tutamayıp bilinmeyenden başka tanrı yoktur. Herbert Spencer da onun peygamberidir diye bağırınca serseri kılıklı genç kendini tutmayı başardı. Martin tartışma konusunun ne olduğunu anlayamamıştı. Kütüphaneye gittiğinde yeni doğan bir ilgiyle Herbert Spencer'ın kitaplarını aradı ve parktaki gencin durmadan sözünü ettiği İlk İlkeler adlı kitabı seçti. Böylece büyük keşif başladı. Daha önce birkaç kez daha Spencer okumaya kalkmış ve başlangıç olarak psikolojinin ilkelerini aldığından Madame Blavatsky'in kitabında olduğu gibi başarısızlığa uğramıştı. Okuduğu birkaç sayfadan hiçbir şey anlamadığı için kitabı hemen geri götürmüştü. Ama bu gece cebir ve fizik çalışıp bir sona yazmayı denedikten sonra yatağa girip ilk ilkeleri açtı. Sabahleyin hala okuyordu. Uyumak olanaksızdı. O gün yazı da yazmadı. Bütün vücudu tutulana dek yataktan çıkmadı. Sonra yere yüzüstü uzanıp okumaya başladı. O gece uyudu ve ertesi sabah yazı yazdı. Sonra yine kitaba daldı ve her şeyi, hatta o gün öğleden sonra Ruth'a gideceğini bile unutarak okumaya devam etti. Dış dünyayı ilk olarak Bay Higginbotham kapıyı hızla açıp kendilerinin bir lokanta mı işlettiklerini sandığını sorduğu zaman fark etti. Merak Martin Eden'ın bütün günlerini doldurmuştu. Bilmek istiyordu. Bu onu dünya çapında bir yolculuğa çıkartan bir tutkuydu. Ama şimdi Spencer'dan o zamana dek hiç işitmediği şeyleri öğreniyordu. Sonsuza dek gemilerle dolaşıp dursaydı bile öğrenemezdi bütün bunları. Şimdiye dek olaylara yüzeysel bakmış, parça parça olayları bir araya getirmiş, gerçeğe uymayan genellemeler yapmıştı. Kaprisli ve karmaşık bir rastlantı dünyasında her şey birbirinden kopuk kalmıştı. Kuşların uçuş mekanizmalarını gözlemiş ve anlayarak takdir etmişti. Ama uçan organik mekanizmalar olarak kuşların nasıl evrildiği sorusunu hiç aklına gelmemişti. Böylesine bir sürecin olduğu aklına bile gelmemişti. Kuşların nasıl uçtuğunu düşünmemişti hiç. Kuşlar her zaman varlardı, bu doğal bir şeydi. Yalnız kuşlar konusunda değil, hiçbir konu üzerinde derinlemesine düşünmemişti. Bilgisizce ve hazırlıksız giriştiği felsefe çalışmaları başarısız olmuştu.